Ayrım 2.
Steyerson eğildi, ölü karısının gözlerini kapadı. Sonra doğruldu ve anlaşılmaz şeyler mırıldanmaya koyuldu. Ölülerin duasını okuyordu. Duası sona erdiğinde gömleğinin önünü açtı, göğsünü gösterdi. Buradan vurun. Deliye dönen Rekman, inatçı ihtiyara kısa bir süre işkence yapmaya karar verdi. Önce omuzundan vurdu, Schneerson yuvarlandı, doğruldu ve yine göğsünü gösterdi. Rekman bacaklarını ateş etti. İhtiyar yine yuvarlandı. Aman yanına geldi, ayağını göğsüne bastırdı. Herkes haykırıyordu. Ona neden acı çektiriyorsun? Ostap'ın ninesi koştu, 8-10 yumurtayı Rekman'ın cebine doldurdu. Canavar, öldür onu ama acı çektirme. Rekman yumurtaları aldı ve Schneerson'u öldürdü. Tıka basa doyunca da Lisa'yı görmeye gitti. Bir yandan hıçkırıyor, bir yandan da kadına sarılmaya çalışıyordu. Lisa çırpındı. Pis hayvan! Rekman doğruldu. İstemiyor musun? Seni Almanya'ya göndereceğim. Lisa yüzünü tırmaladı, küfretti. Rekman, seni gidi kahpe seni. Ayaklarını keseceğim. Birden Grasser haykırdı. Haydutlar! Küçük kalede mevzilenen 6 Alman makinalı ateşi açtılar ama geç kalmışlardı. Partizanlar güneyden ilçeye girmişlerdi bile. Assubay Rekman uzun süre ateş etti, bir partizanı öldürdü. Sonra karnına yediği bir kurşunla o da yuvarlandı. Savaş yarım saat sürmüştü. 30 Alman'dan ikisi kaçabildi. Sonradan partizanların 300 kişi olduğunu, başlarında canavar yüzlü bir Moğol bulunduğunu anlattılar. Aslında Striyev'in komuta ettiği partizanlar 80 kişiydi. Canavar yüzlü Moğol dedikleri de Kiev'li Pikvik kulüp kurucusu Boris'ti. Rekman'ı da o öldürmüştü. Lisa durmadan Boris'i kucaklıyordu. Beni kurtardın, beni bu pis hayvanın elinden kurtardın. Belediye başkanı da partizanların ayaklarını öpüyordu. Suç benim mi? Zorladılar. Partizanlar birkaç saatlerini ilçede geçirdiler. Köylü hepsine yiyecek ve içecek sundu. Almanlardan sakladığı azıkları verdi. Ostap'ın ninesi hiç durmadan soruyordu. Torunumu görmediniz mi? Tankçıdır. Yüzlerini ellerine yaslayan kadınlar ayakta. Sizi yakalarlar diyorlardı. Almanlar çok kalabalık. Lisa kendisini de götürmeleri için yalvardı. Striyev güldü, onu alaya aldı. Ağlarsın. Hiç ağlamam ben. Bizim aramızda ne yapacaksın? Koromuz da yok. Savaşırım. İnanmıyor musun? Usta nişancıyımdır. Hiç de nişancıya benzemiyorsun dedi Striyev. Ama yine de Lisa'yı yanına aldı. Başarılı bir gündü. 4 kişi kaybetmişlerdi ama 28 Alman'ı öldürmüş, yılına da silah ile geçirmişlerdi. Yiyecek yönünden de bellerini epey doğrultmuşlardı. Oysa kış zorlu geçeceğe benziyordu. Boris yürürken Kiev'i düşünüyordu. İlçedeki yaşlı bir kadın ona anasını hatırlatmıştı. Anası neredeydi? Sasha Kiev'e gitmiş, Zina ile konuşmuştu ama anasını bulamamıştı. Herhalde kentten ayrılmış olmalıydı. Tek başına ne yapıyordu yaşlı anası? Zina da ne yürekli kızdı. Bizimkilerle işbirliği yapıyordu. Ya Raya, Valya, Galoşka neredeydi? Hayatımızın nedenle rahat olduğunu ancak şimdi anlıyorum. Tosya bana yüz vermediğinde nasıl da üzülmüştüm. Dünya başıma yıkılmıştı sanki. İnsanoğlu böyledir işte. Sakin zamanlarda fırtına düşler. Fırtına bastırdığında sanki bir şey yokmuş gibi davranır. Bir Alman öldürmek, bir makinalı tüfek uydurmak, patates yedeklemek önemli sayılmaz sanki. Hayır hayır, böyle değil. Şimdi ne olduğunu bilmediğim daha başka bir şey var. Striyev'in elinde okul atlasından koparılma bir harita vardı. Partizanlar sık sık bu haritaya bakıp somurturlardı. Volga'dan ne kadar uzaktılar. Zakar haberleri dinledin mi? Diye sordu. Evet, Stalingrad çevresiyle Tuapse'nin kuzeydoğusunda çarpışmalar var. Almanlar Stalingrad'ın sözünü bile etmiyorlar. Orada büyük savaşlar verildi dedi Boris. Belki de her şey Stalingrad önlerinde belli olacak. Stalingrad'ı gözünün önüne getirmeye çalışıyordu ama başaramıyordu bir türlü. Büyük bir savaşa hiç katılmamıştı. Savaşın ilk günlerinde bağlı olduğu birlik kuşatılmıştı. Ormana dalmış, başkalarına rastlamıştı. 18 aya yakın bir süreden beri ormanda geziyor, Alman avlıyorlardı. Son saldırıyı 3 haftada hazırlamışlardı. 30 Alman hiçbir şey değildi. Oysa Stalingrad'da gerçek bir savaş veriliyordu. Hepimizin, Leningrad'ın, bütün Avrupa'nın kaderi orada belli olacak. Haritaya baktı. Nasıl da büyüktü bu ülke. Haritaya sığmıyordu. Boris gururlanmadan, neredeyse şaşkınlıkla düşünmüştü bunu. Evet, ne kadar da büyüktü. Ama işin asıl şaşırtıcı yanı şuydu. Burada, ormanda bir avuç adamız. Çok uzaklarda, Stalingrad'da büyük bir savaş veriliyor. Yine de onlar gibi düşünüyor, onların duyduğunu duyuyoruz. Striyev'e, Grushko'ya, bana, rastgele birine, Stalingrad'da bir ev, bir evin yarısını kurtarmak için hemen ölmek gerekiyor deseler, gözümüzü kırpmadan yürürüz. İşte vatan denen şey bu olmalı. Haritaya sığmıyor ama yüreğe sığıyor işte. Striyev gülümsedi. Neyin var Boris? Düş mü görüyorsun? Şiir mi yazıyorsun yoksa? Boris şiir yazdığını artık gizlemiyordu. Ara sıra arkadaşlarına okuduğu da olurdu. Saçma sapan şeyler derdi Striyev. Ama sen biraz daha oku. Bir gün şiire karşı bile konuştu. Kim icat etmiş şu mereti? Konuşacak yerde insanlar davul çalıyor. Kasatura demiş, ardından da makinalı. Ya makinalıları yoksa, ya ellerinde yalnız tüfek varsa, ver şunları bana, kendim okurum sonra. Birkaç şiirini deftere yazdı ama Boris'e bir şey demedi. Homurdanıyordu. Güzel ama pek anlamı yok. İyi savaşıyorsun ama romantiğin birisin, gerçek bu. Grushko büyük bir iştenlikle itiraf etti. Benim hoşuma gidiyor. Lisa'ya da şunları söyledi. Doğa kördür diyorlar. Yalan. Rovno'da bir tavus kuşu gördüm. Akıl almaz zenginlikteydi tüyleri. Ama bir bağırdı. Kulağım pek duyarlı olmadığı halde ben bile dayanamadım. Bir de bülbülü düşün. İnsan fark eder mi onu hiç? Zavallı minik bir kuştur. Bizim Boris de umarcı gibi insanları ürkütecek kadar çirkin. Ama doğa ona başka bir şey vermiş. Şiir okumaya başladığında genç kızlar suratını unutuveriyorlar. Lisa itiraz etti. Bana kalırsa hiç de umacıya benzemiyor. Tersine çok güzel gözleri var. Grushko gülümsedi. Tamam, şimdi de ona aşık olma sırası sende. Lisa Boris'e, sen romantikmişsin dedi. Doğru mu? Boris uzun kollarını salladı. Matrak geçiyorlar. Baksana patatesleri nasıl yutuyorum. Böyle romantik görülmüş mü? Romantikler her şeylerinin olağanüstü olmasına çalışırlar. Benim böyle bir isteğim mi var? Doğru. Olağanüstü bir hayat yaşıyorum. Ama bu yalnız benim hayatım değil ki. Senin, Striyev'in, herkesin hayatı böyle. Bambaşka bir şey düşünüyordum. Merak ettiysen söyleyeyim. Daha basit, başka türlü şairane bir şey. Tren uçurmak zorunda kalacağım aklıma gelmezdi. Kiev'te çok ciddi, çalışkan bir kız arkadaşım vardı. Destanlara meraklıydı. Şimdi aldığım haberlere bakılırsa gizleniyor ve bildiri çoğaltıyormuş. Romantizmin burada işi ne? Ne mehtap tutkunuyum, ne düello ettim, ne de kaplan avladım. Benim avım Alman astsubayları. Söz konusu olan bu da değil. İşin kötüsü, yaptığımız şeylerin önemsiz oluşu. Şu sıra hayatımızı bir tek şeyin doldurması gerekiyor. Tıpkı Stalingrad'taki gibi. Hiç durmadan orada verdikleri savaşları düşünüyorum. Biliyor musun, Stalingrad bir ülkeyi ya da çağı doğrulamıyor yalnız. İnsanı da doğruluyor. Gidip Grushko'ya soralım. Bakalım Moskova radyosu ne diyor? Bir hafta sonra pusuya yatmaya hazırlanıyorlardı. Ormanın ağzında bir düşman müfrezesiyle burun buruna geldiler. En azından 100 kişi vardı. Boris haykırdı. Kaçın, ben onları oyalarım. Yaralandıktan sonra bile ateşe devam etti. Almanlar yaklaşmaya karar verdiklerinde soluk almaz olmuştu. Almanın bir ayağının ucuyla Boris'in kafasını itip şöyle dedi. Dokuz canlıymış be, şuna bakın. Kevgire dönmüş. Buna rağmen içimizden altısını öldürdü itoğlu it. Boris'in öldüğünü duyan Striyev sesini çıkarmadı. Yüzünü asıp barınağına girdi. Grushko görmeye geldiğinde Striyev not defterini aceleyle cebine soktu. Boris'in şiirlerini okuyordu yine. Ne yapıyordun diye sordu Grushko. Hiç. Sasha'yı çağırır mısın? Çizmenin koncunu değiştirmek gerekiyor. Neredeyse çürüyecek. Lisa hiç utanmadan gözyaşı döktü. Nasıl olsa bir genç kızın ağlamasını kimse ayıplamazdı. Yazın Doktor Paşkov, Dmitri Alekseyeviç'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Bir günlüğüne Atkarsk'ta mola verdim. Tabii seninkilere de uğradım. Varvara Ilinişna üzülüyor ama fena sayılmaz. Natasha'yı tanıyamadım. Küçük bir kızdı, deyim yerinde ise resmi yapılacak güzel bir kadın olmuş çıkmış. Felaket onu etkilememiş bile. Gençlik başka şey dostum. Natasha'nın sözünü ederken doğru söylüyordu Doktor Paşkov. Gerçekten genç kadın çok güzelleşmişti. Savaş öncesinde Vasya'dan başka herkese güzel ama sıradan bir genç kız gibi geliyordu. Şimdi dikkati çekmeye başlamıştı. Herkesin gözü üzerindeydi. Zayıflamıştı. Bu yüzden daha uzamış gibiydi. Gözlerinde yepyeni bir anlam vardı. Hüzünlü ve coşku doluydular. Varvara İlnişna'ya gelince Doktor Paşkov Krylov'u üzmemek için doğruyu söylememişti. İlkbahardan bu yana pek sık hastalanmıştı yaşlı kadın. Mide ağrılarından yakınıyordu. Bir şey yediği yoktu. Çok zayıflamıştı. Doktorlar söylemiyorlardı hastalığını ama kuşkulu yüzlerinden annesinin ağır hasta olduğunu anlıyordu Natasha. Varvara İlnişna hastaneye yatmaya razı değildi. Natasha bakıyordu ona. O yaz herkes çok sıkıntı çekti. Özellikle de Natasha. Küçük Vasya dizanteri oldu. Günlerce hayatından şüphe edildi. Yapacak çok iş vardı. Yaralı kafileleri birbirini izliyordu. Don cephesinden geliyordu hepsi de. Varvara İlnişna'nın yakındığı yoktu. Kendimi daha iyi hissediyorum diyordu ama Natasha annesinin sağlık durumunun günden güne kötüye gittiğinin farkındaydı. Haziranda Nina Georgievna'dan bir mektup aldı. Cepheden gelen gazeteci Romov bize uğradı diyordu. Nisan'da Vasya'yı gördüğünü söylüyor. Savaştan önce Minsk'te sık sık karşılaştıkları için yanılmadığından emin. Ona inanmak gerekir mi bilmem. Çok şaşırdım ve üzüldüm. Söyledikleri doğruysa Vasya neden sana ve bana tek kelime yazmadı? Romov cephedeki adresini bıraktı. Belki yazarsın diye sana da veriyorum. 18.164K. Natasha, Nina Georgievna'nın mektubundan annesine söz etmedi. Bu önemli olayı ondan sakladı. Ama gizlemek o kadar güçtü ki, Vasya'nın yaşadığı anlaşıldı diye haykırmak geliyordu içinden. Nina Georgievna gibi Romov'un yanılabileceğini düşünüyordu. Pek inanılır gibi değildi doğrusu. Neden Vasya kimseye mektup yazmamıştı? Ama kuşatmayı Nisan'da yarmışsa mektup ellerine varmayabilirdi. Aradan 2 ay ancak geçmişti. Sonra Moskova'dan mektubu kendi adresine yollayacaklardı üstelik. Romov'a kocasının nerede ve nasıl gördüğünü anlatmasını rica eden bir mektup yazdı. Ara sıra Vasya'nın yaşadığına inanıyordu. Yakında görecekti. Minsk'teki haliyle o sevimli ve beceriksiz Vasya'sını. Onunla şöyle diyordu. Büyük Vasya bulundu. Yakında burada olacak. Anlıyor musun? Sonra kendi kendine kızıyordu. Bu habere nasıl inanırdı? Nina Georgievna'nın da inanmadığı mektubundan belliydi. Bütün Temmuz ayı bu halde geçti. Boğucu bir sıcak çökmüştü ortalığa. Her gün bildirilerde yeni bir at çıkıyordu ortaya. Cephe gitgide Volga'ya yaklaşmaktaydı. Kent tetikteydi. İnsanlar cephe gerisindeki geçici rahatlığın yıkılmak üzere olduğunu seziyordu. Kimi kaderine sövüp debeleniyor, kimi de yüzüne asıp şöyle diyordu. Moskova önünde olduğu gibi onları durduracağız. Çok çalışmak gerek. Yaralılar Alman tanklarından, havan mermilerinden, kaçıştan söz ediyorlardı. Sonunda Romov'un cevabı geldi. Vasya'yı yanında bir yüzbaşıyla bir karargah arabasında gördüm. Seslendim ama beni duymadı. Eğer gördüğüm o değilse aralarında şaşırtıcı bir benzerlik var demektir. Tabii kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü araba hızla yanımdan geçti. Vasya'nın anasına en ufak bir kuşkum olmadığından söz ettim. Umutlandırmak istiyordum. Durumu kötüydü. Merak ediyordu oğlunu. Mektubu bitirince Natasha odasına kapandı. Uzun süre sersemlemiş halde oturdu. Vasya'yı ikinci kez yitirmişti sanki. Sonra cesaretini toplayıp hastaneye gitti. Orada Rostov'un düştüğünü öğrendi. Alman saldırısı devam ediyordu. 3 aydan fazla zaman geçti. Bir yaralı kafilesi geldi Stalingrad'dan. Kentin içinde verilen savaşlardan söz ediyorlardı. Pavlov'un evi dayanıyor. Geçen yazın kargaşalığından iz kalmamıştı. Her şey sertleşmiş, katılaşmıştı sanki. İnsanlar taştan birer yaratık olmuşlardı. Sonu belirsiz, korkunç bir savaş sürüp gidiyordu. Dmitri Alekseyeviç Don kıyılarında bir yerdeydi. Mektupları gitgide kısalıyordu. Yazmayı unutmuş gibiydi. İyiyim. Her şey yolunda gidiyor. Seni ve anneni kucaklar, yanaklarınızdan öperim. Mektup düşünecek hali yok diyordu Natasha kendi kendine. Eskiden Vasya'nın döneceğine mutlak inanması gerektiğini sanıyordu. Gazeteler de aynı şeyi söylüyorlardı ya. Beklemek gerek. Bu konuyla ilgili şiirler, hikayeler bile yazılıyordu. Şimdi böyle bir umuda kapılmak, cesaretini yitirmek gibi bir şeydi. Çevresinde bir sürü kadın kocasını ve oğlunu kaybetmişti. Vasya'nın ölümü doğal geliyordu Natasha'ya. Savaştan önce hayatı okuduklarına göre değerlendirdiği sıralar felaket genelleştiğinde katlanması daha kolay sanırdı. Şimdi başkasının felaketinin bir hafifleme değil, fazladan bir yük olduğunu anlıyordu. Duygularını gizlemeyi öğrenmişti. Dmitri Alekseyevich'in yüzü içinin aynası dediği Natasha neredeydi? Yaralıları eğlendirmek için bir konser düzenlenmişti. Moskovalı bir kadın sanatçı komik şarkılar söyledi. Natasha ötekilerle birlikte gülüyordu. Böylesine neşeli bir genç kadını görenler odasına kapanıp ağlamamak için kendini güç tuttuğunu nereden anlayabilirlerdi? Minsk'te bir sabah evlerini görmeye gittiklerinde Vasya'nın mırıldandığı şarkıyı söylüyordu kadın. Daha başka yaralılar getirildi. Sabanayev zorlu bir ameliyat yaptı. Safra kesesine giren bir mermi parçasının çıkarılmasıydı söz konusu. Sonra Natasha kolu kesilen çavuş Kutsin'in başucuna oturdu. Kutsin anlatıyordu. Almanlar karşıki evdeydiler. Ortalık sessizleştiğinden hiç durmadan konuştukları duyuluyordu. Ama ne dediklerini anlamanın yolu yoktu. Biz konuşamıyorduk bile. Yiyecek getirdiler, elimizi süremedik. 3 kişi kalmıştık. Tam 9 gün dayandık. Natasha onu susturmaya çalışıyordu. Yolmaman gerek, yarın anlatırsın. Bir dakika susup devam ediyordu Kutsin. Almanlar havan ateşine başladılar. Yegorov bağırıyordu ama onu duymuyordum bile. Makinalısının tutukluk yaptığını söylüyordu. Almanlar üzerimize saldırdılar. El bombasını kaptığım gibi... Natasha çıktı. Dışarıda ince bir karla karışık yağmur yağıyordu. Kapalı, kasvetli bir hava. Evlerden birinin cephesindeki tabelayı gördü. 25. Neredeyse kutlama törenleri başlayacaktı. Ne garip. Böyle bir zamanda kutlama töreni insana aykırı geliyor. İnsanların neşelenecek hali mi kaldı? Stalingrad'da bir ev için, bir duvar için adamlar kendilerini öldürtüyorlar. Akıl alacak gibi değil. Bu çavuş bir kahraman. Ama kim biliyor onun kahraman olduğunu? Hayır, tören yapmak gerek. Almanları çıldırtmak için kutlamak gerek. 25 yıl. Derken sıra 50. yıla, 100. yıla gelecek. Yaralılar için bir gece düzenleyeceğiz. Ama çok zor. Çok, çok zor. Natasha'cığım üstümü ört dedi Varvara Ilinişna. Çok üşüyorum. Natasha okşamak istercesine annesinin bileğini avucuna aldı ve nabzına baktı. Zayıf, kesik ve hızlı atıyordu. Belki Pyotr Vasilievich'i çağırmak gerekecekti. Ama Natasha annesini yalnız bırakmaya korkuyordu. Anne, bugün kendini daha mı kötü hissediyorsun? Hayır şekerim, üşüyordum ama şimdi ısındım. Belki çay içersin ya da biraz püre yer misin? Varvara Ilinişna başını salladı. Sonra dalar gibi oldu. Natasha nabzına baktı. Daha iyiydi. Soluğu da düzenli. Yine de Pyotr Vasilievich'i çağırmalıyım. Döndüğünde annesi ölmüştü. Başı sarkıyor, yorganı yerde sürünüyordu. Herhalde Varvara Ilinişna kalkmaya çalışmıştı. Natasha evden çıktığı için kendini bağışlayamadı bir türlü. Üzerine düşeni yapmamıştı sanki. Doktor, yapacak şey yoktu ki dedi. Her şey denendi. Tıbbın çaresiz kaldığı bir durumdu. Natasha her şeyini babasına danışırdı. Dmitri Alekseyevich onun için bir dost, bir yol gösterici, düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına yön veren insandı. Şimdi kendisini annesine bağlayan bağların daha başka olduğunu anlıyordu. Gizli, sağlam ve anlaşılmaz bağlardı bunlar. Onunla birlikte ben de öldüm sanki. Hiç durmadan annesini, minik annesini, çocukluğunun o vazgeçilmez, sevgili, tatlı, durmadan iş gören, şefkat dolu annesini görür gibiydi. Babama yazmalıyım. Ne demeli ona? Natasha sorumluluğunun farkındaydı. Hayat ve yüreklik dolu babası o an bir çocuktu sanki. Onu yavaş yavaş hazırlamak belki daha iyi olurdu. Ama bir mektuptan öbürüne tasarlanacaktı yine. Hayır, gerçeği ondan gizlemeye hakkı yoktu. Vasya'sının ölümünü kendisinden gizleseler bağışlar mıydı ki? Gerçeği yazması gerekiyordu. Ama nasıl? Anılarına dalıp gitti. Annesinin büyük bir resmi Moskova'da kalmıştı. Gençliğinde çok güzeldi. Utana sıkıla, gülümseyerek anlatırdı. Babanla tanışmadan önce pek çok kişi koşmuştu peşimden. Natasha annesinin geçirdiği tifüs hastalığını hatırlıyordu. O sıralar 6 yaşındaydı. Babası yatağın kenarına diz çökmüş, annesinin elini öpüyordu. Küçük Varyam, dostum benim. O sıra annem benimle vedalaşmıştı. at karşı kavarlıklarında da üzülme sakın demişti. İnsan burada da faydalı olmanın yolunu bulabilir. Her akşam istasyona koşar, askerlere çay pişirir, elbiselerindeki yırtıkları diker, uzun hikayelerini dinlerdi. Hasta olduğu halde bir tek gününü boş geçirmek istemezdi. Annemin nasıl biri olduğunu kimse bilmez. Gerçek bir... Benim sevgili babacığım, başımıza büyük felaket geldi. Sendeki büyük gücü biliyorum. Bunun için sana açıkça yazıyor, bir şey gizleyemiyorum. Annem öldü. Hastalığından sana söz etmemi yasaklamıştı. İlkbaharda başladı rahatsızlığı. Önceleri ilerlemiş bir gastrit sandılar. Ancak Ağustos'ta Profesör Cheglov mide kanseri teşhisini koydu. Midenin filmi çekildikten sonra düzeldi ama bunun geçici olduğunu biliyorduk. Profesör Cheglov ve Sabanayev ameliyata kesinlikle karşı koydular. Gereksiz yere acı çekeceğini söylüyorlardı. Kalbi o kadar zayıftı ki ameliyata dayanamazdı. Annem hastalığı boyunca çok yürekliydi. Biraz düzelince istasyondaki görevine yeniden başladı. Onu vazgeçirmeye çalıştım ama öylesine mutluluk duyuyordu ki sonunda boyun eğdim. Babacığım, Profesör Cheglov sana yazacak. Şimdilik ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sana söylememi istedi. Son gün ne kadar hayat doluydu annem. Her şeyle ilgileniyor, mektuplarını bekliyor, yaralıların neler anlattığını soruyordu. Son ay için güçsüzleşmişti, hep yattı. Pravda ve Zvezda'da Stalingrad'la ilgili haberleri okumamı istiyordu hep. Ölmeden önceki gün, şimdi her şey değişecek gibi geliyor dedi. 2 Kasım günü, gecenin 11'inde öldü. Onu dün gömdük. Mezarının yanında bir kayın ağacı var. İlkbaharda mezarına çiçek dikeceğim. Başında duruyordum ve babacığım, seni yanımda hissediyordum. Çok zor biliyorum ama yalvarırım güçlü ol. Beni merak etme. Çalışıyorum. Güçlüyüm. Yakın gelecekte zafere ulaşacağımıza, bize döneceğine kesinlikle inanıyorum. Torununun keyfi yerinde, büyüyor. Şimdilik yaşadığımız çağın farkında değil. Neredeyse anlamaya başlayacak. Bizim için, benim ve küçük Vasiye için gerekli olduğunu hatırla babacığım. Seni öpüyor, kollarımda sıkıyorum. Hep seninleyim, her dakika yanı başındayım. Hoşça kal benim sevgili, çok sevgili babacığım. Natashan. Hastanede Sabanayev'e, bu gecenin eğlenceli geçmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi. 25 yıl. Kel komitesine uğrayıp bize gezici bir sinema yollamalarını sağlamaya çalışacağım.